Tarihten Yansıyanlar.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Öncelikle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Tarihten Yansıyanlar programıyla aramıza hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Dünyanın her neresinde bulunuyorsanız sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ve bu program sayesinde de sizlere ulaşabildiğimiz için kendimizi bahtiyar addediyoruz. Bu programda yine önemli bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben program sunucusu Mustafa Sıtkı Bilgin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesiyim. Konuğum Profesör Doktor Kenan Olgun, yine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Bugün Türk tarihindeki çok önemli olaylardan ve tarihi günlerden birini konuşacağız. Çanakkale Zaferi'nin Türkiye'nin, Türk tarihinin en önemli, en mühim zaferlerinden birisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluşunda çok önemli rol oynamış zaferlerden birisi. Çanakkale Zaferi'ni kıymetli konuğumuzla bugün konuşacağız. Sayın Hocam, öncelikle hoş geldiniz diyorum ve kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Öyle başlayalım.
Teşekkür ediyorum. Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesiyim. Yüksek lisans ve doktoramı İstanbul Üniversitesi'nde yaptım. Yıllarca İstanbul ve Sakarya'da çalıştım. Son 5 yılda da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak Cumhuriyet tarihinde çalışmaktayım. Çanakkale Savaşı deyince Sayın Mustafa Hocam, bugün 104. yıl dönümü. Yani nasıl bakarsınız derseniz Çanakkale'ye, aslında Çanakkale pek çok zıt şeylerin birbiriyle mücadelesi alanıdır. Hakla batılın, doğru ile yanlışın, mertle namertin bir mücadele alanıdır. Yani Çanakkale Savaşı başlı başına bir 18 Mart olayı olarak değerlendirmek lazım. 18 Mart sadece bir deniz zaferidir. Fakat deniz zaferinin yanında daha da önemli olan Çanakkale Savaşı'nın hem başlangıcı, hem yaşananlar, hem de sonuçları itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı etkiler önemlidir. Şimdi böyle bir savaş düşünebiliyor musunuz? Siz Hint Müslümanlarını getirmişler, Mısır'dan getirmişler size. Size karşı savaştırıyorlar. Ne diyorlar bu Müslümanlara? Diyorlar ki İttihat Terakki Osmanlı'yı ele geçirdi. Sonuçta onu kurtaracağız. Peki Osmanlı Devleti ne yapmış buna karşılık? Osmanlı Devleti de cihad ilan etmiş. Bütün Müslümanları buyurun cihadımızın altında demiş. Fakat bu savaş esasında şunu görüyorsunuz siz. Karşıda ezan sesi geliyor ama İngiliz kuvvetleri ezan sesi gelmesinde caminin minarelerini vuruyorlar. O günün tarih resimlerine bakarsanız bazı camilerin minareleri yoktur. Bazıları da siyaha boyanmıştır. Görünmesin diye bakın minareler. Peki Allahu Ekber sesi geldiği zaman ne deniyor? Denilen şey Müslümanlar bunlar sizi kandırıyor. Bunların ilgisi yok deniyor. Aynı zamanda Çanakkale Savaşı bir propaganda mücadelesidir. Bakın. İki tarafında birbirine karşı yaptığı bir propaganda girişimi vardır. Hint Müslümanlarını Türkiye kazanmaya, Osmanlı kazanmaya çalışırken karşı tarafta tam tersi. Yani Türklerin yamyam olduğu, onları esir düşmemeniz gerektiği, onları öldürdüklerini, yaktıklarını anlatır. Halbuki yakan kim? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani bunu yakan İngilizlerdir. Mısır'daki esir kamplarında binlerce Müslümanı, binlerce Türk'ü asit çukurlarına şey yapıp, havuzlarına gömüp, gözlerini kör eden, onları hasta yapan onlardır.
Evet. Sayın Hocam, şimdi tabii Çanakkale dediğimiz zaman Akif'in o meşhur Çanakkale şiirini de anmazdan olmaz. Çünkü Çanakkale'yi anlamak için, anlatmak için muhakkak ki önemli bir elimizdeki edebi metin de Çanakkale'nin Çanakkale şiiridir, Akif'in yazmış olduğu. Mesela tarihi öneminden bahsediyoruz. Onun için ne diyor? Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Yani burada tarihi önemi ve Çanakkale'yi işte İslam'ın ilk önemli zaferiyle karşılaştırması ki 1500 yıllık İslam tarihi boyunca bu Bedir zaferi Müslümanlar için bir örnek zafer olmuştu. Buna muadil olarak da işte Çanakkale zaferini İslam dünyası için, sadece Türk dünyası için değil, İslam dünyası için olan önemini anlatmak için burada bu şiiri, evet, bu dizeleri dile getirmiş.
Evet.
Siz de burada gayet güzel ifade ettiniz. İşte Hindistan'dan vesaire dünyanın değişik bölgelerinden gelen Müslümanları İngilizlerin kandırmak için yaptıkları değişik hileler ve kara propagandalar.
Evet.
Bunlar Çanakkale zaferi sürecinde, Çanakkale muharebeleri devam ederken olmuş olaylar. Daha bunu olayları çok çoğaltmak mümkün. Ama biz önce dinleyicileri bilgilendirmek açısından Çanakkale Savaşı'nı şöyle tarihsel olarak kısaca bir anlatsak kanaatimce bilgilendirme açısından dinleyicileri daha iyi olur gibi geliyor. Kısaca böyle bir bu savaş nasıl başladı ve süreci bize izah eder misiniz?
Ben tam olarak ona geçmeden önce şunu belirteyim. Mehmet Akif Çanakkale'de değildir bu savaş esnasında. Bu şiiri yazdığı zaman da Çanakkale'de değildir. Bunu görmemiştir de. Ancak Çanakkale Savaşı aynı zamanda bir propaganda savaşıdır da. Yani Osmanlı Devleti Çanakkale'ye Müslümanlardan, Arap ülkelerinden heyetler getirmiştir, göstermiştir. Bu da bunun bir yansımasıdır. Bunu belirttikten sonra Çanakkale Savaşı'na bakarsanız, Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birisidir. Gerek lojistik olarak, gerek asker sayısı olarak bakıldığında, gerçekten Birinci Dünya Savaşı'nın en ağır, en önemli cephesi ismini kazanacak bir yerdir Çanakkale. Çünkü savaş başladığında, İtilaf devletleri bile şunu düşünüyorlar. Henüz Osmanlı savaşta değil, savaşı Avrupa bölgesinde yaparız. Rusların da etkisiyle biz Almanları o bölgede sıkıştırır, yeniriz diye düşünüyorlar. Fakat Osmanlı Devleti'nin bu savaşa girmesiyle bir anda cepheler genişledi. Ve Osmanlı ilk cephesini Kafkas cephesi olarak gerçekleştirdi. Ruslara saldırarak yaptı. Şimdi ikinci bir hadise var. İngilizler şunu düşünüyor. İngilizler diyor ki eğer Mısır'a saldırırsa Osmanlı kuvvetleri, ki saldırması muhtemeldir, zaten daha sonra da saldıracaktır, kendinin Süveyş kanalı elden çıkar, Mısır elden çıkar, Hindistan'la Endonezya bölgesiyle, Hint Müslümanlığı bölgeyle, daha doğrusu sömürgeyle bağı kopar. Onun için İngilizler şunu planlıyorlar. Türkler bunu yapmadan önce biz onları kendi yerine bulalım. Çanakkale'ye gidelim. Aynı dönemde Rusların zor durumda kaldığı bir cephe. Eğer Osmanlı Çanakkale'de zorlanırsa Ruslar üzerindeki ağırlık, yük azalacaktır. Ve aynı zamanda Rusların bir teklifi var. Boğazlara saldırıldığı takdirde kendisine 40 bin kişilik bir orduyla İstanbul'a saldıracağını belirtmiştir. Dolayısıyla Osmanlı saf dışı bırakma düşüncesi de var burada. Osmanlı saf dışı bıraktı, aynı zamanda Balkanlara yeni bir cephe açılacaktır. Düşünce budur. Ve bir an önce savaşı bitirmektir. Osmanlı zaten savaş esnasında, savaş öncesinde sık sık paylaşımlara sahne olan bir coğrafyadır. Şimdi Türkiye'nin savaşa girdiğine baktığınızda siz Kasım'dır. Resmen savaşa girmesi Kasım ayınıdır başlangıcı. 3 Kasım'dan itibaren İtilaf donanması Çanakkale'yi zorlar. Çanakkale'nin dışındaki Kumkapı ve Settülbahir bölgelerini, giriş kısmındaki yerlerdir buralar. Buraları top atışlarına tutar 3 Kasım günü. Bu bir denemedir aslında. Bir giriş denemesidir, girebilir miyiz diye. Ve şu mantık ortaya çıkmıştır. Çünkü o günkü bombardımanda Türk tarafı, Osmanlı tarafı çok güçlü bir karşılık verememiştir. Zaten teknoloji olarak baktığınızda Osmanlı'nın kullandığı topların menzili 7 kilometreyi geçmezken İtilaf donanmasının menziline baktığınızda siz 13 kilometre, 15 kilometre gibi bir mesafeden bahsediyorsunuz. Yani sizin topunuz yetişmiyor bile. Dolayısıyla İtilaf kuvvetleri şunu düşünmüşlerdir, sessiz kalınca bataryalar, biz Çanakkale Boğazı'nı çok rahat geçeriz. Zaten söylemlerde bunu görüyorsunuz. Akşam 5 çayında orada görüşeceğiz. İşte bir hafta sonra İstanbul'dayız diye düşünceler vardır. Bu cephe hem Rusya'ya yardım etmek amacıyla, hem Osmanlı saf dışı bırakmak amacıyla, hem de Osmanlı'nın Mısır'a yapacağı saldırıyı geçiştirmek ve Balkan'a yeni bir cephe açmak amacıyla açılmıştır. Ancak Gelişime baktığınızda İtilaf kuvvetleri beklemedikleri bir dirençle karşılaşırlar. Çünkü İtilaf kuvvetleri şunu düşünmüşlerdir. Biz boğazlardan rahatlıkla geçeriz. İstanbul'u ele geçiririz. Ruslar da oradan gelir. Osmanlı'yı saf dışı bırakırız. Ama beklemedikleri şey nedir? İşte asıl niyet 25 Şubat'tır aslında saldırı tarihi, birlikte saldırı tarihi. Fakat hava muhalefeti nedeniyle olay Mart'a yansır. O dönemde 25 Şubat'ta Mart arasındaki dönemde ara sıra dışarıdan bombalamalar vardır. Osmanlı ilk önce müstahdem mevki komutanlığını kurmuştur. Deniz Cevat Çobanlı Paşa vardır bunun başında. Ardından savaş ilerleyince 5. orduyu kuracaktır Mart ayı içerisinde. Buna da Alman General Liman von Sanders Paşa öncülüğünde bir ordudur, 5. ordu. Kara savaşları için özellikle kurulmuştur. 18 Mart'a gelmeden önce arada bir 8 Mart'ımız var bizim. Nusret Mayın gemisinin gece karanlığından istifade ederek mayınları döşediği. Şimdi Çanakkale'ye coğrafi olarak baktığınızda giriş kesimi, evet, silahları İtilaf kuvvetlerinin güçlü olduğu için çok fazla bir savunma hattı yoktur. Osmanlı asıl savunmayı 3. kısım dediğimiz bu Erenköy ve Kirte bölgesinin biraz daha iç kesimde olan kısımdır. Tabyaların olduğu, işte Mecidiye, Rumeli ve Anadolu Mecidiye tabyalarının olduğu bölgedir. Burada kurmuştur asıl şeyini. Asıl savunması oradadır. Mayınlar da oradadır. Şimdi Boğaz'ın en geniş kısmı bu karanlık liman dediğimiz Erenköy ile Kirte bölgesindeki aradadır. Ve burası İtilaf devletlerinin planı şudur derim, Cevat Çobanlı Paşa şunu düşünmektedir. İtilaf kuvvetleri ikinci kısma geldiğinde toplarla atış yapıp geri dönecektir gemilerin bir kısmı. Dönüş kısmı da karanlık limanda olacaktır. Onun için emir verir ve elde kalan 26 Mayın 8 Mart sabaha karşı karanlık limana, Erenköy'ün oradaki karanlık koya karanlık limana dökülür. Ve hakikaten de Cevat Çobanlı'nın yaptığı hesaplama aynen savaşta gerçekleşir. İtilaf donanması Seddülbahir ve Kum Kale'deki tabyaları susturduğu için, ki bu tabyalar sabit tabyadır, yeri bellidir, vurabilirsiniz. Fakat şeye doğru girdiğinizde siz, bu karanlık lima doğru girdiğinizde oradaki tabyalar hareketli tabyalardır. Hareketli toplardır. Dolayısıyla yeri değişebilir. Bunu tespit etmek, yerini tespit etmek çok zordur, bulmak çok zordur. Hesap, Türk tarafın hesabı tutar ama karşı tarafın hesabı tutmaz. Beklemedikleri bir şeyle karşılaşırlar. Türk imanı ve Türk gücüyle. Çünkü Türk burayı şu olarak görmüştür. Bir ölüm kalım mücadelesi. Çanakkale giderse Osmanlı gider. Osmanlı gitti mi bütün ülke gider. İslam elden gider. İslam beldesi gider. Onun için var gücüyle burada mücadele etmiştir. İşte bir Seyit Onbaşı'nın burada ortaya çıkması, 215 kiloluk topu kaldırıp patlatması ve gemiyi vurması, bütün bunlar bir iman gücüdür. Çünkü savaş bittikten sonra Seyit Onbaşı'ya bu topu kaldır bir resim çekelim demişlerdir. Seyit Onbaşı bırakın kaldırmayı yerinden oynatamamıştır. Bugün var olan çekimlere baktığınızda, o resimlere baktığınızda bu bir makettir. Maketi kullanmaktadır. Aynı şekilde Ezneli Yahya Çavuş, Kara Savaşları'nda göreceğiz. Yani elindeki çok az bir taburla 3000 kişilik büyük bir gücü durdurmuştur. Ve verilen emir nedir? Ezine Yahya Çavuş'a bunu çıkartmayacaksınız. Akşama kadar burada duracaksınız. Ve Yahya Çavuş bunu başarmıştır. Yahya Çavuş. Bu bir iman gücüdür. Yani ölümü istemenin bir gücüdür. Ölümden kaçmak değildir. Bu insana kaçmamıştır ölümden. Ama İtilaf Devletleri aynı şey değildir. Şimdi 18 Mart deniz savaşlarının kazanıldığı bir tarihtir. Aynen dendiği gibi, Cevat Paşa'nın da hesapladığı gibi İtilaf kuvvetleri 3 grup halinde girerler. Öndekiler bombardımanı yapar, gemiler geri döner, 2. grup ortaya çekilir. İşte bu gemilerin geri dönmesi esnasında, ki Türk topçuların ateşiyle yaralan bu gemiler erken dönmeye kalkar ve karanlık limandan geçerken de mayına çarparlar. Ve sonuçta 3 tane İtilaf donanmasının gemileri batmış olur. Pek çok gemide hasar olur. Şimdi burada ilginç bir şey var. Bakın ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi normal bir savaşa baktığınızda siz, şunu görürsünüz. Bir gemi hasar aldı. Siz saldırıya devam edersiniz, değil mi? Batırmaya devam ederseniz. Ama Türk topçusu duruyor bakın. Türk topçusu duruyor. Niye duruyor? O gemi tahliye edilsin diye. Ya bu ender bir olaydır. Türk topçusu bekliyor. O gemi tahliye edilsin. Gemi tahliye edildikten sonra zaten gemi batıyor bakın. Halbuki insanlara zayiat verelim, atalım demiyorlar. Duruyorlar. Yani bu müthiş bir şeydir savaş tarihinde baktığınızda. Pek göremezsiniz böyle bir hadiseyi. Akabinde devam ediyoruz bakın. Akabinde.
Yani buna Türk askerinin savaştaki neyi diyelim? Yani mertliği diyelim ve efendim düşman bile olsa ona karşı ilkeli, ahlaki ve mert tutumu.
Tabii kesinlikle. Aynen. Onun için zaten savaşa biz konuya başlarken şunu söylemiştik. Mert ve namertin mücadelesidir. Yani Türk tarafı bunu yaparken, Osmanlı bunu yaparken karşıda bunu göremezsiniz siz. Karşı taraf bakın camileri vuruyor. Çok camiler doğru. Bir tarafa, karşı taraf beyaz bayrak çekilen hastaneleri vuruyor. Hastane gemilerini batırıyor bakın. Yani bu zaten beyaz bayrak çekmek bir şeydir. Burası barış bölgesidir. Güvenli bölgedir diyorsun ama güvenli bölgeyi vuruyor bakın. Bunu yapıyor. Şimdi Çanakkale'nin 18 Mart'ına döndüğünüzde siz şunu göreceksiniz 18 Mart'ta. Evet üçgen battı ama çok sayıda gemisi hasar aldı. Ondan da ziyade İtilaf kuvvetleri şunu gördüler. Biz Çanakkale Boğazı'na geçemeyiz. Çünkü 3 hattı Çanakkale Boğazı. İkinci hattı geçemediler bakın. Üçüncü hattı hiç geçemeyiz dediler. Ve dolayısıyla Çanakkale deniz kıyısı bitti. Kara savaşları başladı. 24'ü 25 Nisan'a bağlayan 1915 sabahı. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan 1915 sabahı. 3 koya birden çıkartma gerçekleştirdiler. Aslında savaşın ana üssü Settülbahir bölgesiydi. Gelibolu Yarımadası'nın ilk kısmıydı. Settülbahir bölgesi. Yanıtmak amacıyla Anzak askerlerini Jonkbayırı bölgesine çıkarttılar. Kum Kapı bölgesine de Fransız askerleri çıktı. 10 bin kişilik bir kuvvetten bahsediyoruz. Anzak kuvvetleri de 12.500 kişilik bir kuvvetlerden. Asıl hüküm 80 küsur bin civarındaki itiraf gücü Settülbahir bölgesine saldırdı. Settülbahir bölgesi iki kısma ayrılmıştı. Kuzey ve güney olmak üzere. İki kısımda aslında komutanlara baktığınızda iki kardeşi görüyorsunuz. Esat Paşa ile kardeşi Veyip Paşa. Esat Paşa kuzey grup komutanı, Veyip Paşa da güney grup komutanı. Büyük savaşların ilk aşaması Ağustos'un başına kadar Settülbahir Havzası'nda gerçekleşmiştir. Çok kanlı savaşlar olmuştur hocam. Çok kanlı savaşlar olmuştur. Hele bir 19 Mayıs gecesi vardır. 19 Mayıs 1915 müthiş bir gecedir.
Evet.
Liman von Sanders Paşa'nın emri gereği verilen emir şudur. Düşman kuvvetini denize atacaksınız. Ve 42 bin kişilik Osmanlı kuvvetinin karşısında aslında baktığınızda 3 bin küsur kişilik bir düşman kuvveti vardır bakın. Hedef budur. Atmak budur. Ancak burada bir yanlışlık yapılmıştır. Çanakkale Savaşı aynı zamanda hava savaşlarının, hava kuvvetlerinde önemli olduğu bir savaştır. İlk defa hava gücünü kullandığı bir savaştır. Tabii bugünkü anlamda uçakların savaştığı bir savaş değildir. Bunlar genelde keşif amaçlıdır. Ve İtilaf kuvvetlerinin keşif amaçlı gerçekleştirdiği uçuşlarda Türk gücünün Osmanlı kuvvetlerinin kaydırıldığı, savaş alanına kaydırıldığı tespit edilmiş ve bildirilmiştir. Türk kuvvetleri de kaydırma hareketi gerçekleştirirken gereğinden fazla gürültülü olmuştur. Dolayısıyla karşı taraf buna karşı tedbirini almıştır. Ve 19 Mayıs sabahı saldırıya geçen Türk kuvvetleri maalesef ne yazık ki makine tüfekler karşısında bir Türk genci, yüzlerce Türk genci ki o gece 10 bin civarında 9 bin küsür Osmanlı askeri, Müslüman insan hayatını kaybetmiştir. Savaşın en acıklı olayı aslında budur. Savaşın toplamına baktığınızda siz savaş meydanında kayıp 60 bin civarındadır. 60 bin düşünebiliyor musunuz? 10 bini bir gecede gidiyor. 42 bin kişilik o grup komutanlığının bölgesindeki kuvvetin 10 bini bir geceye gidiyor hocam yani. Bu müthiş bir savaş. Aynı zamanda bu cephede Settülbahir bölgesinde işte Kerevizdere, 1. 2. 3. Kirte savaşları, Zığıntepe, Kanlı Sırt savaşları, büyük savaşlar gerçekleştirilmiştir. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları. Bu aylar bu büyük savaşların gerçekleştirildiği aylardır. İtilaf kuvvetleri şunu görmüştür. Bu cepheyi biz geçemeyiz. O zaman yeni bir cephe ortaya çıkacaktır. Ve yeni bir kahraman ortaya çıkacaktır. Mustafa Kemal Atatürk.
Evet.
Cephe Anafartalara, Jonkbayır'a kayacaktır.
Evet.
Anafartalar ve Jonkbayır'ında Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle Ağustos ayından itibaren gerçekleştirdiği mücadelelerde itilaf kuvvetlerine buradan da geçiş yoktur. Hatırlarsanız Ruşen Eşref Günaydın da anılarında anlatır.
Evet.
Atatürk o civarda bir keşif hareketi gerçekleştirirken Anzak koyuna, bugün Anzak koyu diye adlandırdığımız bölgeye gelmiştir ve oradan askerler kaçmaktadır. Onlara nereye gidiyorsun, ne var diye sorar. Onlar der ki düşman karşımıza der. Niye kaçıyorsunuz der. Onun askerler der ki efendim silahımız yok. Komutanım silahımız yok. Silahınız yok da süngünüz de mi yok der. Süngü tak yere yat emrini verir. Ve o kitaplara şu şekilde yazar. Savaşı kazandığımız an o andır. Çünkü şu emri verir. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimiz yeni kıtalar, yeni askerler alacaktır.
Evet.
Ve gerçekten de devamına baktığımızda Türk askerlerinin yatmasıyla karşıdan gelen askerler de yatacaktır. Ve geçen süre içerisinde buraya komutanlar ve askerler, subaylar kaydedecektir.
Evet.
Savaş bu şekilde kısaca özetledik.
Evet, çok güzel özetlediniz. Demek ki Çanakkale zaferindeki birinci dönüm noktası işte bu Nusret Mayın gemisinin yaptığı bu döşediği mayınlar ve
evet.
Bunun itilaf gemilerine büyük zarar vermesi. İkinci dönüm noktası veya dönüm noktalarından birisi de bu Anafartalardaki Ağustos 1915'te Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı muharebeler ve orada İngilizleri durdurması ve püskürtmesi.
Evet.
Şimdi burada ben de Kenan Hocam İngiliz arşivlerinden elde ettiğim bir bilgiyi paylaşayım. Bu hı hı. Pek bilinen bir bilgi değil. Şimdi burada mesela İngiliz tarihçileri Anzak dediğimiz Avustralya, Yeni Zelanda gibi devletlerin müteşekkil işte Anzak dediğimiz
hı hı.
Onların tarihçilerine baktığımız zaman bu tarihçiler gerek Anzak tarihçileri gerekse de İngiliz tarihçileri her zaman şunu söyler. Bu amiral İngiliz amiral acaba bu kara savaşlarında işte 1915'in sonlarında İngiliz ordusu halen güçlüyken halen işte efendim silah teçhizat noktasında efendim Türk ordusundan kat be kat daha üstün iken neden çekildi? Elbette ki işte Türk ordusu askerinin imanı, efendim savaşma azmi, cesareti İngilizleri yıldırdı hı hı. Ve düşman askerinin geri çekilmesinde etkili oldu ama bunun bir de materyal olarak, maddi olarak bunun sebebini sorduklarında burada ben Enver Paşa'nın yaptığı açıklamaların önemli olduğunu görüyorum. Enver Paşa Almanya'da bulunduğu sırada işte İngilizlerin bir ajanı olan birisiyle bir görüşme gerçekleştiriyor ve orada diyor ki Çanakkale savaşları açılınca konu Enver Paşa diyor ki eğer diyor kara savaşlara bu İngiliz arşivlerinde yer alıyor. İngilizler diyor çekilmeseydi ve bir gün daha devam etseydi şeye ateş etmeye ve savaşa bizim atacak bir tane kurşunumuz kalmamıştı. Şimdi bunu o işte İngiliz ajanı sorduğunda merak edip işte bu Çanakkale zaferini nasıl kazandınız veyahut da bu mücadele nasıl oldu diye sorduğunda Enver Paşa bu açıklama yapıyor. Yani diyor burada diyor siz çekildiniz ve bizim ordumuzun da atacak bir şeyi kalmamıştı. Burada şunu gösteriyor yani bu olay şunu anlatıyor. Bu olayı İngiliz ve Anzak tarihçileriyle Enver Paşa'nın açıklamasını birleştirdiğimizde birincisi Türk ordunun cesareti, imanı ve elinde bütün yokluğa rağmen gerek evet. Askeri noktada gerek teçhizat noktasında gerek giyim kuşam noktasında gerek ateş gücü noktasında düşmandan kat be kat daha az miktarda silahı olmasına rağmen gücü olmasına rağmen imanıyla cesaretiyle efendim evet. Bu mücadeleyi yürüttü ve bu zaferi kazandı. Diğer taraftan da bu Enver Paşa'nın yaptığı açıklamalar şunu gösteriyor. Hakikaten o dönemde Osmanlı Devleti, Türk Devleti bütün gücünü, varlığını elindeki bütün imkanları kullanmıştı orada. Evet. Yani bir gün daha diyor ateş devam etseydi, İngiliz saldırıları devam etseydi atacak kurşunumuz kalmamıştı diyor. O derecedeydik diyor. Şimdi burada başka tabii açıklamalar da hani manevi yönden işin yapılabilir. Ama evet. maddi olarak biz tarihçi olarak maddi şeylerden bilimsel olarak baktığımız zaman yola çıkıyoruz ve şu değerlendirmeye varıyoruz. Hakikaten de Osmanlı Devleti karşısında kat be kat efendim belki 100 kat daha güçlü bir düşman karşısında ki o dönemde İngiliz donanması, Fransız donanması dünyanın en büyük tabii, donanması.
Yenilmez armada
diye geçiyor. Yenilmez armada en güçlü donanma. Düveli muazzama evet. dediğimiz efendim İngiltere, Fransa, Rusya. Buna karşı Osmanlı Devleti tek başına bu zaferi kazanıyor. Dolayısıyla bu zafer sadece Türk milleti için değil, bütün İslam dünyası için de kazanılan bir zaferdi. Ve buradan tabii tarihi olarak da çıkarılacak ders, eğer siz vatanınızı azim ile, cesaret ile savunursanız, elinizde imkan olmasa bile, elinizde efendim materyal olarak güç olmasa bile manevi güç yeri geldiğinde size cesaretli olduğunuzda, iman sahibi olduğunuzda efendim vatan ve milletinizi savunma iradesini bulduğunuzda irade, iman, efendim cesaret bunlar büyük değerlerdir. Ve dediğiniz gibi Çanakkale aynı zamanda bir değerler savaşıdır. Evet. İşte Türk'ün, Osmanlı'nın orada merhametinin işte bahsettiğiniz daha birçok böyle olay var. Evet. Efendim merhametinin işte insani özelliklerinin ortaya çıktığı bir zaferdir. Peki Sayın Hocam sohbetin tabii tadına varılmıyor. Bu arada da çok evet. vaktimiz de hızlı ilerledi. Son olarak dünya tarihi açısından önemi konusunda ne dersiniz?
Ben şunu belirteyim. Çanakkale Savaşı pek çok mazlum ülkeye bir ümit olmuştur. Çünkü o güne kadar az önce de sizin belirttiğiniz gibi yenilmez diye denilen devletlerin yenilebildiği görülmüştür. Şimdi Çanakkale Savaşı başlı başına bir Osmanlı zaferidir. Her ne kadar bazı yayınlarda özellikle Alman yayınlarında bizim katkımız var gibi dense de bakın Lima von Sanders'tan bahsettik. 10 bin kişinin hayatını kaybettiği bir geceden bahsetti. Katliam diyebiliriz aslında buna biz. Yani saldırın diyor, alın diyor yani sonuçta. Baktığınızda Türkiye'nin, Osmanlı'nın yaptığı bu zafer hem Mısır'a hem Hint Müslümanlarına hem de Avustralya ve Yeni Zelanda'ya büyük örnek teşkil edecektir. Yeni Zelanda millet olmanın getirdiği, millet olmanın nelere sebep olabileceğini Çanakkale'de görmüştür. Bakın her sene Anzac dediğimiz özellikle New Zealand, Yeni Zelandalılar 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece Çanakkale'ye gelirler. Ve orada atalarının yaptığı bu savaşı anma törenlerine katılırlar. Bu basında da yer alır. Yani takip eden dinleyicilerimiz bunu bilirler. Şimdi bu bir millet olma özelliğidir. Avusturya için de aynı şey geçerli. Peki Hindistan'daki Müslümanlara bakıyorsunuz. Şimdi savaşın sonucuna baktığınızda aslında siz İstanbul'un işgal edilmeme sebeplerine bir tanesi de aslında Çanakkale Zaferi'dir bakın. Çünkü Çanakkale Zaferi bütün Müslümanlara bağımsızlık duygusunu kazandırmıştır. Şimdi böyle bir İstanbul işgal edildiği zaman bir halife merkezidir İstanbul. Hilafet merkezidir. İstanbul'un resmi işgali 1920'dir. 18'de. İstanbul'a donanma girer ama 20'nin 16 Mart'ına kadar İstanbul resmen işgal edilmez. Şimdi son olarak şunu ben belirteyim. Sanıyorum zamanımız çok azaldı, bitti.
Eyvallah hocam.
Yarım saatte tabii Çanakkale'yi değerlendiremezsiniz. Ama Çanakkale bakıldığı zaman sadece bir savaş değildir Çanakkale. Çanakkale aynı zamanda bir dostluktur, bir muhabbettir. Yani Türk askerinin bir Anzac askerini kucaklayıp getirdiği, su verdiği bir mücadeledir. Aynı zamanda İngilizlerin hasta olan, sıtma hastalığı kapan askerlerini esir olarak Türklere verdiği, çünkü hastalık yayılsın diye. Çanakkale'ye baktığınızda büyük kayıplar, 250 bin civarında bir kayıptan bahsedilir. Bu kayıpların büyük çoğunluğu aslında savaş alanında şehadet mertebesine eren değildir. Geri planda olanlardır, hasta olanlardır. Hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerdir deyip ben sözümü burada tamamlıyorum müsaadenizle.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok özlü ve çok güzel bir program oldu. Ve Çanakkale zaferini umarız ki dinleyicilerimize özlü bir şekilde izah etmiş olduk, anlatmış olduk. Sayın Hocam, tabi dediğiniz gibi Çanakkale zaferi asla bir yarım saate hiçbir şekilde sığmayacak derecede çok büyük, çok muazzam, çok önemli bir zaferdir. Ancak biz bu noktada çok özet olarak efendim tarihsel önemini ve sürecini anlatmaya çalıştık. Değerli dinleyicilerimize burada programımızın sona erdiğini bildirmek istiyorum. Tekrar haftaya yeni bir programda görüşmek üzere sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın.
Tarihten yansıyanlar.